Ayrım 7.
Davlumbazın yanında duran ateşçi denize bakıyor ve kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Yavuz Cemal ustaya sordu. Peki ama usta, senin baban da amele değil miydi? Pek amele sayılmazdı hocam. O zamanlar tophanede kamacı ustası olmak bir parça amelelikten başka bir şeymiş. Ne bileyim, memurluk, başyavuşluk gibi de bir tarafı varmış. Düşündü. Fakat ne de olsa haklısın hocam. Babam anhası minhası ameleydi. Ama anama her zaman bir dükkan açamadık gitti dermiş. Onun açamadığını biz açtık. Gel gelelim kapatacağız diye korkuyorum hocam. İnsanın istikbalinden emin olmaması yok mu? Asıl kötülük burada. Dünya bir tuhaflaştı. Kimse yarın ne olacağını kestiremiyor. Vapur iskeleye yanaştı. Davlumbazın yanında duran ateşçi yolculara yol vermek için davlumbaza daha çok sokuldu. Cuma gezintisinden dönenler itişe kakışa yanından geçtiler. 13. Çocuk. Gülizar doğurdu. Sancısı akşam üzeri tutmuştu. Fakat söylememişti. Gece yarısı sancılar dayanılmaz bir hale geldi. Ve Gülizar tek başına yattığı cumbalı odada ağlamaya başladı. Oturuyor, kalkıyor, uzanmak istiyor, uzanamıyor. Beyninin ortasına zaman zaman ağır bir balyoz gibi inen ağrı kasıklarına doğru yayılıyor. Gitgide sıklaşan sancı öyle bir hale geldi ki Gülizar yaralı genç bir hayvan gibi kıvranarak inlemeye başladı. Bitişik odada anası ustayı uyandırdığı vakit Gülizar'ın inintileri kesik ve ince çalıklar haline girmişti. Nuri, oğlum, Gülizar'ın doğum sancıları tuttu, koş, Ebe Hanım'ı çağır. Usta Ebe Hanım'a giderken anası Gülizar'ın odasına girdi. Gülizar'ın çalıkları sokaktan bile duyuluyor. Usta Ebe Hanım'ı arkasından dürtük diyerek merdivenleri çıkarıyor. Acaba zamanında yetişebilecek misiniz? Çok geç kaldık galiba diye söyleniyor. Ebe Hanım Gülizar'ın odasına girdi. Usta ters yüzüne merdivenleri dörder dörder inerek tekrar sokağa fırladı. Bu çığlıklarla dolu evin içinde oturamayacağını anlıyor. Sokak karanlık. Bekçiye rastladı. Bekçi, yolcun geliyor herhalde Nuri Usta, dedi. Usta cevap vermedi. Hızlı hızlı yürüdü. Arkasından bir tuhaf bakan bekçiyi bakkalın kapı tahta kepenkleri önünde bırakarak medreseli mahalleye saptı. Uzaktan uzağa bir köpek uludu. Bu ulumaya medreseli mahallenin köpekleri cevap verdiler. Ulumalar eski zamanlarda dağdan dağa ateş yakıp verilen bir tehlike haberi gibi 7 mahalleyi dolaştı. Bütün İstanbul köpekleri hep bir ağızdan ulumaya başladılar gibi geliyor ustaya. Medreseli mahalleden ayak alışkanlığıyla çarşıya saparken durdu. Kalbi küt küt vuruyor. Kendi kendine, niye, neden kaçıyorum diye mırıldandı. Birdenbire kendini hudutsuz alçak buldu. Gece yarısı doğuran bir ananın başında iki ihtiyar kadını bırakıp kaçmak. Ya bir hal olursa, ya eczaneye gitmek lazımsa. Döndü. Köpeklerin uluması nasıl birdenbire başlamışsa öyle birdenbire kesilmişti. Evin kapısı önüne geldiği vakit bekçiyi eşeğe oturmuş buldu. Bütün pencerelerde ışık var. Ev sessiz. Bekçi ayağa kalktı. Yolcun gayrı geldi Nuri Usta, dedi. Gözün aydın. Her nedense usta bekçinin kafasına bir yumruk indirmek istedi ama sadece. Eyvallah, diye mırıldandı ve eve girdi. Taşlık yukarıda kapısı açık kalmış bir odadan vuran ışıkta alacak karanlık. Usta taşlıkta kımıldamaksızın durdu. Dinlendi. Sonra merdiven trabzanını hafif hafif vurarak yavaşça seslendi. Anne! Anne! Yukarıda bir tıkırtı var. Bir kapı açıldı. Birisi merdivenlerden iniyor. Usta çekildi. Ustanın anası elinde bakır çamaşır leğeni onun yanından geçip mutfağın bitişindeki helaya giderken. Doğurdu, dedi. Usta bakır leğenin içinde kanlı bir şeyler görmüştü. Anası eli boş döndü. Hadi, dedi. Yukarı çık, ayıptır. Gülizar'a geçmiş olsun de. Usta Gülizar'ın yanına gitmekten utanıyor. Eve döndüğüne pişman. Hadi, ne duruyorsun? Önceden düşüneydin. Madem kabul ettin, her şeyine katlanacaksın. Usta anasının yüzüne dargın baktı. Ana önde, oğul arkada cumbalı odaya girdiler. Odada iki lamba yanıyordu. Usta bu odayı hiç bu kadar aydınlık görmemişti. Gülizar'ın yatağını sedirin üstüne koymuşlar. Genç kadının yüzü bembeyaz, yorgun. Şakaklarına yapışmış terli siyah saçlarında yemeni bile yok. Kapının açıldığını duydu. Gözlerini aralayıp ustaya baktı, kıpkırmızı oldu. Anası ustayı dürtüşledi. Usta Gülizar'ın yatağına yaklaştı. Geçmiş olsun diye fısıldadı. Ebe Hanım yer gösterdi ustaya. Buyurun, şöyle oturun. Usta iskemleye dimdik oturdu, önüne bakıyor. Ebi Hanım çocuğu ustanın kucağına vermemek lazım geldiğini anlıyor. Susuyorlar. Birdenbire bir kedi yavrusunun miyavlaması gibi bir şey oldu. Usta sesin geldiği tarafa baktı. Gülizar'ın yanında, Gülizar'ın başı yanında henüz kızamık çıkarmış gibi kıpkırmızı ve mini mini bir çocuk yüzü var. Ağzını küçük bir balık ağzı gibi açıyor ve ince sesler çıkarıyor. Ebi Hanım ustanın çocuğa baktığını gördü ve ''Ne yapalım, çocuğu verelim mi, bir tuhaf olmaz mı?'' der gibi ustanın anasına döndü. Ustanın anası azarlayan bir sesle ''Ebi Hanım'' dedi, ''çocuğu Nuri'ye versene ayol.'' Ebi Hanım bir şaşaladı biraz. Çocuğu aldı, ustanın kucağına verirken ''Güle güle besleyin oğlum'' dedi. Usta kucağına verilen kundaktaki insan yavrusuna baktı. Ne sevgi ne de nefret duydu. 14. Makine ve insan. Ahmet çırak Mehmet'in suratına tokatı indirdi. Hayvan dedi. Hala bir kalem bağlamasını öğrenemedin. Gülizar'ın doğurmasından bir hafta sonraydı. Usta dışarı çıkmıştı. Dükkanda acele, akşama yetiştirilecek bir işi Ahmet tornaya takmış uğraşıyor. İnce bir iş. En ufak bir dikkatsizlikle berbat edilecek bir torna işi. Çırak da bugün inadına mankafa. Zaten Ahmet tek koluyla makinenin üzerine kazandığı ilk kolay zaferin ne kadar gelip geçici olduğunu anlamıştı. Evveli gün az daha sol elinde kaybediyordu ve dün bir tulumbanın piston kolunu torna ederken çubuğu orta yerinden kırdırıvermişti. Kahrolasıca tezgah. İlk yenilişinin acısını çıkartıyor. Tek kollu Ahmet de alay ediyor adeta. ''Ne duruyorsun? İngiliz anahtarını ver şuradan.'' Çırak Mehmet bu aksi boyuna küfreden, tokat atan, sonra kendi yardımıyla bir iş becerince şarkı söylemeye başlayan tek kollu ustadan korkuyor. Sevmiyor onu. ''Hadi be, çabuk ol.'' Mehmet İngiliz anahtarını verdi. Ahmet sol eliyle civatayı gevşetmek istiyor. Civata sıkı, gevşemiyor bir türlü. Mehmet korka korka yanaştı. ''Bana verin usta.'' dedi, elini uzattı. Ahmet Mehmet'e baktı. Bacak kadar boyuyla kendinin açamadığı civatayı açmak isteyen piç kurusuna baktı. Gözleri büyüdü. Tir tir titreyerek ''Defol buradan, defol diyorum, gözüme görünme!'' diye haykırdı. Mehmet uzanan elini ateşe değmiş gibi çekti ve dükkandan dışarı çıktı. Ahmet küfrederek, durup durup dinlenerek civatayı açmaya çalışıyor. İngiliz anahtarını fırlattı yere. Bir çekiç aldı ve civatanın kafasına indirmeye başladı. Çekici de fırlattı. Bütün kuvvetiyle bir tekme attı tezgaha. Canıcısıyla. Mehmet diye bağırdı. Al şişeyi. Şuradan git 100 dirhem doldurt. Ahmet kaç gecedir içiyor. Makineyi her yendiği ve makineye her yenildiği günün gecesi dükkanın üstünde kemikleri kapanmış çarşıyla baş başa kalınca içiyor. Ya bir zaferin neşesini çıkarmak ya da bir mağlubiyetin acısını unutmak için içiyor. Fakat bu güpegündüz ilk içişi olacak. Geceyi beklemeye tahammülü yok. Mehmet rakıyı getirdi. Ahmet çocuğun elinden kaptı şişeyi. Tezgaha ters ters baktı. Sonra tezgahın üstüne oturarak şişeyi dikti. Mehmet korkuyor. Ahmet arka arkaya 4-5 yudumda şişeyi yırladı. Başı dönüyor. Şimdiye kadar dönmediği gibi dönüyor başı. İçinde bir şeyler yumuşuyor. Ağlamak geliyor içinden. Tezgahın üstüne kapanıp hüngür hüngür ağlamak. Karşısında başı yana eğik duran Mehmet'e baktı. Çocuğun ipince bir boynu var. Sanki demin yediği tokat onun başını böyle yana eğiltmiş. Şişeye bir daha sarıldı. Boğazında yutkunmalar. Tezgahın aynasını okşamaya başladı. Tıpkı haşer atının başını okşayan bir Arap süvarisi gibi. Mehmet'in korkusu yavaş yavaş geçiyor. Şimdi birdenbire sarhoş olup yüzü yumuşayan bu tek kollu aksi ustaya merakla bakıyor. Ahmet Çıran kendisine baktığını gördü. Bu mavi çocuk gözleri karşısında dehşetli zavallı buldu kendini. Sarhoş ve acıklı bir sesle. ''Bak oğlum'' dedi. ''İyi bak bana. Ben bakılıp ibret alınacak bir herifim. Benim gibi olması sakın. Kolun kesilirse kaldır kendini denize at. Fakat kimsenin dükkanında sığıntılık etme.'' ''Nuri Usta'yı kötülemiyorum. Hayır. Hayır katliye. Nuri Usta erkek çocuktur. Sapına kadar arkadaştır. Ama ben de enayi değilim. Beni ortak aldı. İş çıkarırım diye mi? Yok. Bana acıdığı için. Ben sığıntıyım onun yanında. Sakat. Bir kalem ayarını beceremeyen bir sığıntı.'' Bir yudum daha içti. Sözlerini korkunç ve karışık bir masal gibi dinleyen Mehmet'e doğru eğildi. ''Benim de dükkanım vardı.'' dedi. ''Bundan daha büyük, daha çok iş çıkarır bir dükkan.'' Birdenbire gülmeye başladı. Dükkan nerede şimdi? Manda yuttu. Manda nerede? Daha kaçtı. Daha ne oldu? Yandık yandık yoldu. Mehmet farkında olmayarak cevap verdi. Savruldu. Doğru söyledim be çocuk. Külü savruldu. Hadi bir kere daha dikelim. Saatin oldu. Ahmet şişenin sonundakini de çekti. Bir müddet sessiz durdu. Sonra sallandı. Sonra tutunmak istedi. Sonra yıldırımla vurulmuş gibi sapsarı yıkıldı tezgahın üstüne. Başı aynaya çarptı, alnı kanadı. Mehmet makineye ve makinenin üstünde yatan tek kollu adama baktı. İki şeye karar verdi. Büyünce rakı içmeyecek ve ne olursa olsun kolunu kestirmeyecek. Nuri Usta yağlıkçılardan kundak takımı, uzun çarşıdan beşik, mısır çarşıdan bir emzik aldı. Beşik de kundak takımına küfeciye verip eve gönderdi. İmziği kendi götürecek. Vakit akşama yakındı ama dükkana uğramadan eve gitmek istemedi. Dükkanın kapısında yorgancı Selim karşıladı onu. Nerede kaldın be usta? Bekledim de bekledim. Gidiyordum artık. İçeri girdiler. Usta Ahmet'i arandı. Yok. Çırak Mehmet tezgahı temizliyor. Ahmet bir yere gitmiştir diye düşündü. Ne var ne yok Selim bakalım. Seni görmeyeli bir 15 gün oldu. Selim güldü. İşimiz başından aşkın be ustam. Politikacılık bu, boru mu? Usta da güldü. Hadi bakalım göster kendini. Sahi mi söylüyorsun usta? Niye yalan söyleyeyim? Madem ki yazıldım bir kere, insan tükürdüğünü yalamaz. Aman usta. Biliyorum, Ahmet'e yardım için. He, ne hal ise. Daha ne var ne yok? Sağlık. Ha, sahi be usta. Geçen cuma günü bizim çocuklar seni Kızıl Toprak istasyonunda görmüşler. Evet. Yavur Cemal Hoca ile onun bildiklerinden bir paşazadenin köşküne gittik. Ama herifle yarım saatten fazla konuşmak nasip olmadı. Sana bir şey söyleyeyim mi Selim? Ben kendi payıma bizim efkaf katibi Nuri Bey'den yukarısına dayanamayacağımı anlıyorum. O bile domuz ya. Heriflerin her sözü, gülüşleri, kımıldanışları batıyor bana. Ama sen benim gibi düşünmemelisin artık. Yarın öbür gün Talat'la Enver'le ahbaplık edeceksin. Selim dargın. Deme be usta diye sızlandı. Topunu canına okumuşum. Nuri Usta sırf bahsi değiştirmek için sordu. Ahmet nerede ya? Çırak Mehmet atıldı. Yukarıda ustam uyuyor. Usta şaşırdı. Uyuyor mu? Hastalandı mı yoksa? Çırak yorgancı Selim'e baktı. Yorgancı Selim bilhassa gayet ehemmiyetsiz bir şey söylüyormuş gibi çocuğun yaramazlığını örtbas etmek isteyen bir ana gibi izahat vermeye başladı. Hasta falan değil usta. Başı dönmüş biraz hani. Demin dükkana gelince şurada tezgahın üstüne abanmış buldum onu. Yukarı odaya çıkardık. Usta korkuyla sardı. Sarhoş muydu? Selim telaşlandı. Yok canım. Karnı ağrımış da iyi gelir diye. Ustanın fena halde canı sıkıldı. Zaten kaç gündür Ahmet'in geceleri içtiğinden şüpheleniyor. Bütün mahalle ustanın dehşetli bir sarhoşluk düşmanı olduğunu bilir. Selim hala konuşuyor. Gençlik be ustam. İnsan dertli olduğumu çekiyor kafayı. Dert de bir değil ki. Dert gelirken sabah akşam saat gün tanımıyor ki. Hani iş zamanı içmek yakışık almaz ama. Kim bilir delikanlı aklına ne geldi, niye içtendi yine. Hoşgör ustam, geçer. Usta Ahmet'in içmesini hoş görüp görmemeyi düşünmüyor. Ahmet'i kurtarmak lazım diye mırıldandı. Selim ses çıkarmadı. Çırak Mehmet başını eğdi işinin üstüne. Çarşıda kapanan kepenklerin sesleri dolaşıyor. Usta, hadi gidelim dedi. Mehmet sordu. Yemek almaya geleyim mi usta? Dükkanı kapat gel. Anahtarı Ahmet Usta'nın başucuna sefer tasıyla beraber şöyle görebileceği bir yere koyarsın. Selim'le Nuri Usta mahallelerine sapıncaya kadar konuşmadılar. Kahvenin önünde ayrılırlarken usta, Selim dedi, anan da hatırlatmalı ben de unuttum. Şöyle temiz, atlas bir organ dik. Baş üstüne usta. 15. Ninni. Kapıyı anası açtı. Usta anasının elini öptü. Öteperi gönderdim geldi mi diye sordu. Geldi oğlum yalnız beşiği beğenmedim. Bunlar yeni icat olacak. Eski rahat Müslüman beşikleri yok oldu ortadan. Usta cumbalı odanın kapısını açtığı zaman Gülüzel sedirin üstüne oturmuş çocuğa meme veriyordu. Ustanın geldiğini görünce yaptığı ilk hareket sol omzunu eğerek bir kanatlı örter gibi memesini gizlemek oldu. Sonra ayağa kalkmak istedi. Memeyi ağzından kaçıran çocuk ağlamaya başladı. Usta kıpkırmızı. Rahatsız ettim Gülzar Hanım dedi, kapıyı örterek çekildi. Çocuk içeride sustu. Nuri Usta anası memeyi ağzına verdi diye düşündü ve bir omuz hareketiyle bir kanatla örtülür gibi gizlenen yumuşak bir beyazlığı görür gibi oldu. Usta kapıda yoğurtçudan yoğurt alıp mutfağa dönerken Gülizar merdivenlerden aşağı iniyordu. Elinde idare lambası var. Usta durdu. Gülizar'ın aşağı inmesini bekledi. Gülizar'ın bugün ayağa kalkacağını biliyordu. Demin onu sedirin üstünde görünce ayağa kalktığını anlamıştı. Her nedense sabahtan beri Gülizar'ı bugün ayakta göreceğini düşünmüştü. Gülizar'ın karnı erimiş, birdenbire zayıflamış sanki. Dal gibi ince bir vücudu var. İdare lambasının ışığı göğsüne düşüyor. Bu dal gibi endamda sütlü göğüsler iri. Gülizar son basamağa indi, durdu. Ustanın elinde yoğurt kasesi, dalgın dalgın kendine baktığını sezdi. İdare lambasını şaşkınlıkla yükledi. Alt basamağın bir kıyısına koydu. Usta, uyudu mu? Dedi. Uyuttum efendim. Mutfağa girdiler. Yemekten sonra ustanın anası Gülizar'ın getirdiği kahveyi içince, pek yorgunum, erkenden yatacağım dedi. Ve geliniyle oğlunu cumbalı odada bırakarak gitti. Usta Gülizar'a sordu. Sandığınızı getirdiler mi? Muhtar dün göndertmiş efendim. Bir eksiğiniz falan yok ya. Daha sandığı açıp bakamadım efendim. Bir de kağıt getirdiler. Sandığın senediymiş. Parmak bastım. Usta birdenbire istemeksizin sordu. Okuma yazma biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Yalnız kelam-ı kadim okuyabiliyorum biraz. Usta cebinden kağıda sarılmış emziği çıkardı. Gülizar uzattı. Emzik dedi. Bilmem hemen lazım olacak mı ama ihtiyatlı davranmalı. Gülizar emziği aldı, kekeledi. Gönderdiğiniz şeylere çok teşekkür ederim dedi. Dışarıda birdenbire yağmur başlamıştı. Bu yağmur sesi Gülizar'a Zübeyde Hanım'ın öldüğü geceyi, Zübeyde Hanım'ın evini hatırlattı. Usta, sonbahar dedi. Artık yağmurların ardı arkası kesilmez. Öyle efendim. Yağmuru dinlediler. Usta, yağmur neden yağar bilir misiniz? Dedi. Gülizar, Cenab-ı Hak yağdırır yağmur efendim, dedi. Ağaçları otları yeşillendirsin diye. Kim söyledi bunu size? Hoca hanım. Kim bu hoca hanım? Gülizar birdenbire cevap vermedi. Hoca hanımın kim olduğunu söylemek için Göztepe'den söz açmak lazım. Halbuki Gülizar ustanın yanında Göztepe sözünü etmekten sıkılıyor, utanıyor, çekiniyor. Bir bildik de efendim dedi. Sofu bir kadın, 5 vakit namazında. Hastalıkları okur. Usta meseleyi anladı. Hoca hanımın Göztepe hatıraları arasında olduğunu sezdi ve birdenbire bu koca karaya karşı hücuma geçmek ihtiyacını duydu. Sizin hoca hanım sofuymuş. Hastalıkları okurmuş ama cahilin biriymiş dedi. Yağmur eğer otlar ağaçlar yeşillensin diye yağıyorsa niçin denizlerin üstüne değiniyor? Balıklara tatlı su vermek için mi? Yağmur şunu yapayım şuna buna iyilik olsun diye yağmaz Gülizar Hanım. Ve usta uzun uzadıya ders veren bir sert mektebi iptidai hocası gibi Gülizar'a yağmurun hangi sebeplerle yağdığını anlattı. Gülizar ustanın bu sinirli konuşuşu karşısında sıkıldı, şaşırdı. Fakat güneşin denizleri, gölleri, nehirleri tencere gibi kaynatmasına, buralardan çıkan buğuların gökte bulut olduktan sonra tekrar su biçimine girip dökülmesine akıl erdiremedi. Hoca hanımın yağmur tarifine bağlı kaldı. Fakat ustaya da itiraz etmeyi düşünmedi bile. Çünkü doğrudan doğruya, canı lüzumundan çok yakılmadan hiçbir şeye itiraz etmesini bilmiyordu. Ve usta, nasıl? Yağmuru neden yağdırdığını size anlatabildim mi? Diye sorduğu vakit, evet efendim dedi. Ustaya birinci zaruri yalanını söylemiş oldu. Usta yine birdenbire bağı koparan konuşmayı bağlamaya çalışırken beşikte çocuk ağladı. Gülizar beşiği sallıyor. Usta beşiğin içinde çocuğu göremiyor, sesini duyuyor yalnız. Gülizar beşiği sallarken ön arkaya eğilip kalkıyor. Diye mırıldanıyor. Usta, ninni söylesenize Gülizar Hanım dedi. Annenizi uyandırırım efendim. Annem uyanmaz. Hadi söyleyin kuzum. Gülizar utanıyor fakat usta arka arkaya o kadar ısrar etti ki yavaş, yumuşak ve uykulu, çıplak bir sesle ninni söylemeye başladı. Uyusun da büyüsün maşallah. Paşa olur inşallah. Usta birdenbire kıpkırmızı oldu. Paşa olur inşallah sözünü bir tokat gibi yüzünde hissetmişti. Nuri Usta gündüzleri Ahmet'le, geceleri Gülizar'la meşgul. Kahveye çıkmıyor. Gülizar'a heceleye heceleye okutmayı öğretti. Genç kadınla hala sizli bizli konuşuyorlar ve ustanın anası oğlunun hala Gülizar'ın odasında yatmamasına kızıyor. Ahmet içkiyi bırakacağım diye 4 defa söz verdi. Fakat içiyor ve usta ne zaman onu sarhoş yakalasa Ahmet. Buramda bir şey oturuyor diye göğsünü gösteriyor. İşte tam şuramda. İçmezsem şuramda oturan şey beni boğacak sanıyorum. Beni kov, def et. Ben bir ahlaksız herifim. Usta ise ona tersi Alekon'un yanında çalışan Topal Kamran'ı örnek gösteriyordu. Bak Ahmetçim diyordu. Kamran yok mu? Onun da başından senin gibi bir felaket geçmiş. Ama Nur Usta'nın bu cesaret verici sözlerini Ahmet sonuna kadar dinler. Kamran'ın azmi, sebatı, katiyen rakı içmediği hakkında anlatılan hikayeleri başı öne eğik dinler gibi görünür. Sonra günden güne kanlanmakta olan gözlerini ustanın yüzüne dikerek sorardı. Bitti mi Nuri'cim? Bitti. İyi ama Nuri'cim, Kamran kolsuz değil Topal. Keşke benim 80 bacağım olsaydı da 80'ini de kesselerdi de sağ kolumu koparmasalardı. Gülmeye başlar ve her seferinde yeniden sarhoş sükutuna gömülmeden önce şu sözleri tekrarlardı. İnsan dediğin nedir Nuri'cim? Kol. Kol gitti, insan bitti. Kolu giden Ahmet günden güne bitiyordu. Mum yandıkça nasıl erir ve eriyişin önüne mumu söndürmeden geçilemezse Nur Usta da Ahmet'in bu yuvarlanışından ancak ölümle kurtulabileceğini anlıyordu. Gün oluyordu ki Ahmet tezgahın biraz ötesinde saatlerce uykulu, sarhoş, gözleri tavanın aynasına dikili, kımıldamaksızın dururdu. Böyle zamanlarında usta ona baka baka, onu düşüne düşüne şöyle bir neticeye ulaşmıştı. Ahmet sarhoşsa, Ahmet tembelse, Ahmet yılmışsa kabahat onun değildir. Her koyunun kendi bacağından asılacağını söyledikleri bu dünyada Ahmet'in bir tarafa asılmak için bacağı yok. Her koyun bir çengere asılı dururken o yerde yuvarlanıyor. Ama kim onu bu hale getirdi? Kendisi mi? Hayır. Kim? Ve onu bu hale getiren şimdi nerededir? Niçin gelip Ahmet'i kurtarmıyor? Ustanın kafası burada duruyordu. Bu kime cevap bulamıyordu. İttihatçılar, itirafçılar mı? Belki. Ama onlar da suyun üstünde göründükleri için ilk göze batan kuvvetliler. Suyun altında ne vardı? Bu suyun üstünde görünenleri hareket ettiren, birbiriyle dövüştüren bir şeylerin olması lazım. Zaten bir aydır göremediği Gavur Cemal Hoca'ya bunu sormak, ondan bu suyun altında ne olduğunu anlatan kitapları istemek. Fakat zamanlardır Gavur Cemal birçok sorgularını cevapsız bırakıyor. Ya onun da aklı ermiyor bu işlere, ya biliyor da söylemek istemiyor. Nur Usta bir sabah dükkana canı sıkın geldi. Gece evde defterlerini yoklamış. Kazancının günden güne azaldığını görmüştü. Bu azalmanın sebebini izah edemediği için sıkıntısı iki kattı. Dükkandan içeri girdiği vakit kendisini karşılayan çırak Mehmet'in çığlıkları olmuştu. Ahmet çırağı dövüyor. Usta eskiden beri bunu tahmin ediyordu ama ilk defa görüyordu. Ahmet Nuri Usta'ya baktı. Bir medresenin kurşununu çalarken yakalanmış bir çocuk gibi şaşaladı. Korktu. Çırağın yakasını bıraktı. Başı öne eğik, iki yana sallana sallana dükkanın karanlık bir köşesine çekildi. Çırak hala ağlıyor. Nuri, hadi oğlum dedi. Git şurada çeşmede yüzünü gözünü yıka. Al şu 5 kuruş da. Bugün iş yok zaten. Dolaş, gez. Ne bileyim, ne yaparsan yap. Çırak burnunu çekerek korka korka sordu. Yarın geleyim mi usta? Tabii gel. Ananın ellerinden öperim. Hadi çocuğum.